Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor. Cenab-ı Allah'ın umduklarınıza nail, korktuklarınızdan da emin kılmasını niyaz ediyorum. Şu cuma saatleri yüzü su hürmetine bil vesile. Cenab-ı Allah dertlerimize deva, borçlularımıza eda, hastalarımıza, hastane köşesindeki kardeşlerimize, ameliyat olanlara, ameliyat sırası bekleyenlere şifalar ihsan eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, bugün vaktimiz nispetinde merhamet ve vicdan gibi Müslümanın iki koruma polisinden bahsetmeye çalışacağım. Niye bunlara koruma polisi diyorum? Bir Müslüman merhameti kendisi için vazgeçilmez bir sıfat kabul ederse, yerdekilere merhamet etmezsem göktekiler bana merhamet etmez. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Kurallarını tesbih gibi, virt gibi çekmezse bir korumayı kaybetti demektir. Çekerse o devamlı merhameti yanında koruyucu bir melek gibi hissedecektir. Vaktimiz müsait olsa diğer koruma polisi olan da vicdanı ele almaya, vicdandan bahsetmeye çalışacağım. Allah-u Teala'nın her insana doğuştan lütfettiği orijinal fabrika ayarlarına uygun bir terazidir. Eğer vicdan terazisi iyi kullanılırsa, ondan gelen sese kulak verilir, ibresine dikkat edilirse o doğruyu göstermeye devam eder. Yok eğer ibresine bakılmaz, sesine kulak asılmazsa bir müddet sonra o da karar. Merhamet dediğimiz şey, Allah-u Teala'nın dedik ki doğuştan koyduğu, vicdan da merhamet de insanlara onları insan kılan birer özellikten ibarettir. Vesiat rahmeti kulle şeyin buyuran Cenab-ı Allah, benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyen Cenab-ı Allah, sadece kendisini tanıtmak, kendisinin bir özelliğinden bahsetmekle kalmamış, bize de bir mesaj vermiştir. Sizin rahmetiniz de her şeyi, yani çevrenizdekileri kuşatsın. Çevremizdekiler kim? Aile fertlerimiz, komşularımız, akrabalarımız, çevrenin ağacı, çiçeği, hayvanı, canlı cansız ne varsa hepsi, her şeyi buyurmuş ya Cenab-ı Allah. Sizin rahmetiniz de her şeyi kuşatsın. Yoldaki taşı bile kaldırırken Bismillahirrahmanirrahim diye kaldıran Müslümandaki inceliğe dikkatinizi istirham ederim. Bir zamanlar hacda bir hoca efendiyle beraberdik. O hoca efendiyi bana tanıtan bir dostum dedi ki, bu hoca öyle bir hocadır ki, bir köpek kendisine havlasa, sus köpek efendi, benden sana zarar gelmez köpek efendi diye, köpeği bile bu cümlelerle geri çevirirdi dedi. Hazreti İsa şeytana karşı bile nazik bir söz söyleyince dediler ki ya İsa, bu insanların düşmanıdır. Allah'a secde etmeden rahmetinden kovulmuş biridir. Buna niye nazik davranıyorsun deyince Hazreti İsa dedi ki dilimi kabalığa, dilimi kötü söze alıştırmamak için böyle yapıyorum dedi. alışkanlık, iyiler konusunda ise Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur. Kötüler konusundaki alışkanlık da şeytanın bir atıdır. Cümleye dikkatinizi çekerek tekrarlamak istiyorum. İyiler konusunda alışkanlık, ibadete, taata, sadaka vermeye, fakir fukarayı gözetmeye, çevreyi temizlemeye, yoldaki engeli kaldırmaya alışkanlık, evdeki tertipli düzenli olmaya alışkanlık Allah'ın bir lütfu. Kötü alışkanlıksa şeytanın atıdır. Sigara, alkol, kumar, başka sokaklar vesaire vesaire vesaire. Bugünkü insanoğlunun cep telefonu, internet, çocuklar için o iPad'ler nedir? Birer şeytan atı oldu çıktı. Efendim, burada merhametle ölçümüz neydi? Bir, merhametimiz her şeyi kuşatsın. İki, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Biz başkasından, başta Rabbimizden merhamet bekliyor isek ki beklemeyen olmaz. Öyleyse mahlukata merhametle davranmak mecburiyetindeyiz. Merhamet azaldığı zaman insanlar ne yapar? Halep'e, Şam'a gitmeye gerek yok. Televizyon haberlerini dinlemek kafidir. Merhamet olmayan insanların çoluğu çocuğu, beşikteki yavruyu, yeni doğmuş bebeği nasıl öldürebildiklerini, hayvandan bile vahşi olabildiklerini maalesef üzülerek her akşam görüyoruz. Eğer dünyada merhametsizliğe bir misal vermek gerekirse, hiç fazla düşünmeden, kendimizi yormadan İsrail'i örnek gösterebiliriz. Böyle merhametsizlik, böyle vicdansızlık tarih gördü mü bilmiyorum. Ama biz bu son asırda görmedik. Merhamet kaldırıldığı zaman insan vahşi hayvandan daha da vahşi olur. İşte bunu maalesef Filistin'de yaşadığımız gibi Amerika denen bu ya kendini süper güç gören ve onun başındaki bu ya kendini akıllı gören deli sadece menfaat üzerine hesap yapıyor. Merhametin alakası yok. Sen de petrol ver, ben orayı alırım. Senin yeraltı madenlerin bana ait olmalı. Savaş için verdiğim şu kadar desteğe şimdi ben paramı isterim. Nerede, nasıl bir menfaat görür de ona çullanır, ona hücum ederin hesabını yapıyor. Ama merhametmiş, insanlığa acımakmış. Maalesef değerli dinleyenlerimiz, bu asırda insanlık birbirini nükleer silahla tehdit edebiliyorsa, sen atarsan ben ölürüm ama ben de atarım seni öldürürüm, hem de bir anda milyonları demiyorum, milyarları öldürebilecek bir silahı, sadece vurduğunu değil, 50-60 sene doğacakları da mahveden bir silahı kullanmak şöyle dursun, onunla tehdit edebilmek bile, onu kullanırım ha demek bile günümüz insanının merhametten, rahmetten ne kadar uzaklaştığının açık bir delilidir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, "Men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı fekeennemâ katale'n-nâse cemî'a." Kim ki Allah'ın izin verdiği yolun dışında bir insanı öldürürse, ne demek Allah'ın izin verdiği ölüm? Savaş meydanında insan öldürülür, vatanına, milletine, dinine, imanına, bayrağına hücum ediyor. Adam öldürmüş katil, bizim dinimizde ölüm cezasıyla cezalandırılır. Bizim dinimizde evliyken zina eden de ölüm cezasıyla cezalandırılır. Bunların dışında yeryüzünde fesat çıkaran, tuğyan edenler de idamla cezalandırılır. Bu cümleden olmak üzere terör olaylarına karışıp bir insanın ölümüne sebep olan idamla cezalandırılır. Cenab-ı Allah diyor ki fesat çıkardı mı yok, adam öldürdü mü yok, zina etti mi yok, savaşta senin vatanına milletine karşı çıktı mı yok. Eğer bunlar yoksa adam öldürmeye hakkın yoktur. Bir kişiyi öldüren bütün insanları öldürmüş gibi günah kazanır. Bunu dünyaya, bugünkü dünyaya iletişim araçları mı diyelim? Telekomünikasyon mu diyelim? Ne diyeceksek diyelim, mikrofonları, avizeleri, ahizeleri, bütün ses cihazlarını en yüksek tonuyla açıp bağırmak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Allah ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard kâlû innemâ nahnu muslihûn. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Adam öldürmeyin. Kimsenin yeraltı, yerüstü zenginliğini elde edeceğim diye onlara haksızlık etmeyin denildiği zaman onlar derler ki biz ıslah edeceğiz. Kendine bir bahane bulur. Yok sen uyuşturucu ticareti yapıyorsun. Yok sen sınırlarıma tehdit oluşturuyorsun. Yok burada bizim aleyhimize konuşuluyor. Hani kurt kuzu hikayesi var ya, ırmağın üstünde olan kurt aşağıda olan kuzuyu yemeye karar vermiş. Ben seni yiyeceğim. Niye yiyorsun? Benim suçum ne? Suyumu bulandırdın demiş. Ya sen yukarıdasın, ben aşağıdayım. Ben senin suyunu nasıl bulandırabilirim? Yok olsun, bulandırdın. Bu hikaye abartılı görünür. Böyle şey mi olur? Aşağıdaki kuzu nasıl yukarıdaki şeyi bulandıracak? Kurt bu kadar manyak, anormal bir gerekçe uydurabilir mi diye insanların aklına gelir. Hiç gelmesin, bugünkü kurtlar bundan daha anormal gerekçe beyan ederek insanların memleketlerine hücum ediyorlar, başlarına bomba yağdırıyorlar, nükleer silahla tehdit ediyorlar. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, merhametinizin azaldığını, kalplerinizin katılaştığını hissederseniz, yetimleri okşayın, onları sevin, onları sırtlarını açıksa giydirin, açsa karınlarını doyurun diyor. Şimdiki insanın kalbi o kadar kararmış ki yetimi de öldürüyor. Hastaneye tedaviye giden insanı da, okula tahsil için giden öğrenciyi de göz kırpmadan öldürebiliyor. Efendimiz diyor ki kalbiniz yumuşasını istiyorsanız yetimi sevin. Yetimi öldürenin kalbi ne olur? Taş gibi olur, katı olur. O kalplerden insanlığa ancak zarar gelir. Biraz evvel arz ettik, merhameti yok olanlar vahşi hayvanlardan daha zararlı olurlar dedik. Cenab-ı Allah, lehum kulubun la yefkahune biha. Kalpleri var ama onunla bir şey anlamazlar buyurmuş Araf suresinin 179. ayetinde. Kalp demek ki burada anlama merkezi. Bizim medeniyetimizde beyinle kalp beraber çalışır. Kalp de bir anlayış merkezidir, beyin de bir anlayış merkezidir. Akıl beyinde, iman kalpte kabul edilir. Merhamet kalpte kabul edilir. Vicdan kalpte kabul edilir. Beyin için vicdanlı beyin, vicdansız beyin denmez. Vicdanlı kalp, vicdansız kalp denilir. Kalp ve beyni birleştiren ender medeniyet İslam medeniyetidir. Merhametin yeryüzüne yayılması için kalp ile beyni birleştirmek mecburiyetindeyiz. Kalp katılığı günahların çokluğundandır buyurmuş Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir insanın kalbi niye katı olur? İlk öldürdüğü insanda vicdan azabı duymuştur. İkinci de biraz daha az da olsa duymuştur. Üçüncü de biraz daha az duymuştur. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 10 bin, 20 bin, 50 bin olmuşsa artık hiç acı duymamaya başlamıştır. Hatırlarsanız dedik ki vicdan insanı uyarır ama sesine kulak verirsen uyarır, vermezsen bir daha göstermez olur. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın merhametle ilgili bugünümüz insana verdiği mesajların tabir caizse haddi hesabı yoktur. Ben merhamet peygamberiyim buyurmuş. Ben merhamet peygamberiyim. Evet, bir başka hadis-i şerifinde de ben cihat için gönderildim de buyurmuş. Demek ki her şey yerinde güzel. Her şey yerinde güzel. Cihat zamanı cihat, sulh zamanında karıncaya kıyamamak. Bir Hazreti Ömer'i düşünür müsünüz? Henüz İslam'la şereflenmeden önce peygamberi öldürmeye kalkan birisi, daha sonra karıncaya kıyamayan birisi, ama münafığın kafasını uçuran, adaletiyle dünyaya ün salan, merhametle adaleti yan yana yürütebilen eşsiz kahramanlardan birisi. Merhamet, merhamet. İkinci Abdülhamit Han'ı indirmek için hareketler başlayınca muhafız alayı komutanı, sultanım emret bunları helak edelim, öldürelim demiş. Abdülhamit Han'ın iki kelimeyi tekrarladığını duyuyoruz. Merhamet paşa, merhamet demiş. Merhamet paşa, merhamet. Karşındaki sana merhametsiz davranıyor olabilir. Müslüman merhametsiz davranamaz. O zaman öyle demeseydi daha mı iyi olurdu? Konumuzun dışı olduğu için oraya girmeyeceğim. Cenab-ı Allah ona rahmetiyle muamele eylesin. Ona zulmedenleri de yaptıkları zulmün cezasına çarptırsın inşallah. Efendimiz ve merhamet söz konusu olunca وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik ayeti kerimesini hatırlamamak mümkün mü? Rahmetle merhamet ikisi de aynı kökten. Akif'in dillere destan beyitlerinden birisi de merhametin yok diyelim nefsine. Merhamet etmez misin evladına? Beytidir. İnsanlar zaman zaman kendilerini ihmal eder. Çocuğum zarar görmesin diye kendisini zarara atabilir. Bediüzzaman Hazretlerinin tespitiyle bir tavuk civcivini korumak için gücünün yetip yetmeyeceğini hesaplamadan kendini aslanın ağzına atabilir. Atar da. Orada güce kuvvete de bakılmaz. İnsan da öyledir. Ben çektim yavrum çekmesin, bana gelsin yavruma gelmesin der. Fakat ne garip tecelli ki devrimiz zamanımız insanı evladına yeteri kadar acımıyor. Nerede acıyor? Giyim kuşamda, yemede, servisle okula göndermede, istediği her şeyi almada acıdığını zannediyor. Ama maalesef onu cehennem azabından, ateşe götürecek şeylerden geri çekme konusunda merhamet etmiyor. Etmiyoruz, edemiyoruz. Gücümüz mü yetmiyor? Güç yetmezliğe mi sığınıyoruz? Ne yapayım, yaptım ama, söyledim ama yapmadı mı diyoruz? Ama tekrarlayayım. Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evlat? Cenab-ı Allah ne demişti? Kendinizi ve evlad uyalinizi ateşten koruyunuz. Ateşten nasıl koruyacağız? Etrafına kurşun mu dökeceğiz? Etrafına duvarlar mı öreceğiz? İbadetlerle onu kuşatacak, haramlardan onu uzaklaştıracağız ki evladımızı korumuş olabilelim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu merhametimizi güçlendirmek için ve taavenu alel birri ve takva, iyilik ve takva konusunda birbirlerinizle yardımlaşırsanız merhamet duygunuz güçlenir buyuruyor. İyilik iyiliği, kötülük de kötülüğü davet eder. İbadetler yeni ibadeti, günahlar da yeni günahları davet eder. Kimse yalnız kalmayı istemez. Günahkar Aynı günahı işleyen başka kimselerin de gelmesi için çalışır, çabalar, ondan rahatlama duyar. İbadet-i taat yapan da, camiye cemaate alışan da, bir kişiyi daha götürebilsem, bir arkadaşımla daha beraber gitsek diye camide cemaatin ne kadar çok olduğunu görürse o kadar rahatlar. Günahlar günahları, ibadetler ibadetleri davet eder. İyiler iyileri, kötüler de yanlarında kötülerin olmasını ister. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Merhameti bize telkin eden, şırınga eden hadis-i şeriflerden birisi de "Hayrun nas men yenfa'un nas" hadis-i şerifidir. Evet. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Fayda ne demek? Her gün 1.000 lira, 5.000 lira, 10.000 lira mı verecek? Her gün bir imkan yemek mi verecek? Yok. Merhamet edecek. Kardeşim, bu gittiğin yol yol değil. Bu yolun sonu çıkmaz. Gel bu günahları terk et. Başta namaz olmak üzere gel ibadetlerini yapmaya başla diyerek onlara faydalı olmuş olacak. Dedik ki ikinci koruma polisi de vicdandır. Cenab-ı Allah Şems suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene, Cenab-ı Allah, ona kötülüğünü ve takvasını ilham edene yemin olsun buyurmuş. Allah kendine ve kendinin yarattığı şeylere yemin eder. Kul ise sadece Allah üzerine yemin edebilir. Burada bize ne diyor? Sizi yoktan yaratan Allah, evet size bir nefis verdi ama neyin iyi neyin kötü olduğunu da gösterecek bir vicdan yerleştirdi. Vicdan yok olursa insan hayvanlaşır. Peki vicdanın bir başka hakkı hakikati gösterdiğinin delilini Müslüm'ün rivayet ettiği "Günah nedir ya Resulallah?" diye sorulan soruya Efendimizin "Günah vicdanını tırmalayan şeydir. İnsanların görmesini istemediğin şeydir." buyurmuş olması demek ki kötülük, günah insanın vicdanını sızlatır. İnsanda bir irkilme meydana getirir. Ne zaman? İlkinde, ikincisinde, üçüncüsünde, ondan sonra artık duymaz olur dedik. Mutaffifin suresinin 14. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah, "Hayır, onların işledikleri günah kalplerini paslandırmıştır." İşledikleri günahlardan dolayı kalpleri paslanmıştır buyururken, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da kul bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Başka bir tabirle vicdanında küçük bir delik açılır. Eğer tevbe istiğfar ederse, o günahtan vazgeçerse o leke silinir. Tevbe istiğfar etmez, o günaha devam ederse siyah noktalar da çoğalarak, delikler, vicdandaki delikler çoğalarak kalbi kuşatır. İşte ona kalbi mühürlenmiş denilir. Kalp bir kere mühürlendi mi, bırakın iyilikleri yapmayı, iyiliklerin sözünün açılmasına bile tahammülü olmaz. Yoldan giderken minareden okunan ezan da onu rahatsız eder. Radyoyu, televizyonu açtığında Kur'an-ı Kerim'le karşılaşsa rahatsız eder. Camiden cemaatin dağıldığını görse rahatsız olur. Bunun iki sebebi vardır. Birisi kalbi zaten mühürlenmiştir. Birisi o ibadeti kendisinin de yapmadığını hatırlar. Hani derler ki koşuda topallar ayakları düzgün olanlardan rahatsız olur. Onlar da bizim gibi topal olsaydı da koşamasaydı. Bak onlar koşuyor, biz koşamadığımızı hatırlıyoruz diye üzülürler deniliyor. Onun için insanın kalbi mühürlenirse sevabın zikrinden bile rahatsız olur. Eğer kalp nurlanırsa kötülüğün zikrinden rahatsız olur. Eyvah, bu sözü söylemeseydi ne kadar da ayıp konuştu. Bu yakıştı mı diye kötülüğün zikrinden rahatsız olur. İşte o zaman vicdan iyi çalışıyor demektir. Cenab-ı Allah Hud suresinin 113. ayetinde zulme meyletmeyin, sonra size ateş dokunur. Başka bir şekilde tercüme edelim. Vicdansızlık etmeyin, vicdansızlığa alışmayın, gideceğiniz yer ateş olur buyurmuş. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, değil sadece size haksızlık yapıldığı zaman karşı çıkmanız, başkasına haksızlık yapıldığında da karşı çıkmazsanız vicdanınız kararmıştır. Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Duymayanımız yok. Ama ne garip tecelli ki, zaman zaman neme lazım zırhına bürünerek, haksızlık karşısında haykırmayı terk ederiz. Büyükler, bilenler, alimler haksızlık karşısında haykırmazsa, susarsa, cahiller de bu haksızlığı makul, mantıklı, olabilir, caiz zanneder. Keşke İslam uğruna çok baş verdik de son 50-60 senedir hiç baş vermiyoruz. Hakkı hakikati haykırma noktasında keşke hiç olmazsa 8-10 fedaimiz çıksaydı. Hakikatları haykırarak hapisse hapis, idamsa idama razı olsaydı. Bugünün gençleri ne yapayım babam susuyor ama mevcudun hakikat olduğundan değil. Bak bunları gördü de onların neticesine uğramaktan korkuyor diye. Hiç olmazsa zulmün karşısında yer alır, İslam'ı savunmanın vazife olduğuna inanırdı. Şimdi ne var ki her şey güllük gülistanlık gibi yanlışa razı olma, haksızlık karşısında susma, başta biz hocaların olmak üzere toplumun ileri gelenlerinin affedilmez veballeri cümlesindendir. Cenab-ı Allah ve kunu ma'as-sadikin, ilerle dostlarla beraber olun buyurmuş. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da kişi dostunun dini üzeredir buyurmuş. Vicdanın daha iyi çalışıp bizi yanlıştan uyarması için iyilerle beraber olmaya, sadıklarla beraber olmaya, zalimlerin, kafirlerin, haksızların karşısında dikilmeye mecburuz. Ne zaman olacak bilemiyorum. Gün doğmakta, analar ne zaman doğuracak diyen üstadın yanında Arif Nihat Asya da vicdanlar sakat çıkmadan yanına iyiliklerle gel, güzelliklerle gel insanoğullarına diye Efendimiz'i vicdanlar sakatlanmadan sünnetiyle, getirdiği ahkamla yeryüzünde yeniden hakim olmaya davet ediyor. Bizim şu anda yaptığımız, kendimize de teselli ettiğimiz tek şey, bu dualara amin diyenlerden, taraftar olanlardan olmamızdır. Ama gereken vazifemizi yapmıyoruz. Bu vicdan ve bu merhamet bizi cennete nasıl taşıyacak? Vallahi bilmiyorum. Tahminimi de sormayın, moraliniz bozulur. Allah'a emanet olun, cumanız mübarek olsun efendim.